Ayrım 42.
Frederick, oturun. Hiç karşı çıkmadan dediğine uyan Nietzsche sandalyesine döndü. Gözlerini kapatarak birkaç kez derin nefes aldı. Sonra gözlerini açıp aniden ona doğru hızla eğildi. Asıl problem, Joseph, sizin bana ihanet edebileceğiniz değil. Size ihanet etmekte olan bendim. Size karşı dürüst davranmadım. Ve şu anda beni evinize davet etmenizle, birbirimize daha çok yakınlaşmamızla bu aldatmaca beni kurt gibi kemiriyor. Bunu değiştirmenin zamanı geldi. Artık daha fazla birbirimizi kandırmayalım. Bırakın size içimi dökeyim. İşte itiraflarım, dostum. Başını öte yana çeviren Nietzsche, gözlerini İran halısındaki küçük bir çiçek motifine dikerek titrek bir sesle söze başladı. Birkaç ay önce Lou Salome isimli çok çekici bir Rus kadınla çok derin bir ilişki yaşadım. Daha önce hiçbir kadını sevecek kadar kendimi bırakmamıştım. Belki de çocukluğumda etrafımın kadınlarla dolu olmasındandır. Babam öldükten sonra çevrem soğuk ve mesafeli bir sürü kadınla doldu. Annem, ablam, anneannem ve teyzelerim. Bu tür şeylerin ahlak dışı olduğu öylesine derinlerime işlenmiş olmalı ki, kendimi bildim bileli bir kadınla ilişkiye girmek fikri bana büyük bir dehşet vermiştir. Beden zevkini, kadın tenini, benimle misyonumun önüne çıkan acımasız engeller olarak düşündüm. Ama Lou Salome farklıydı. Ya da ben öyle sandım. Hem güzeldi, hem de gerçek bir ruh yoldaşı, benim kafa ikizim gibi görünüyordu. Beni anlıyor, yeni yönlere doğru sevk ediyordu. Asla keşfetmeye cesaret edemeyeceğim baş döndürücü yükseklikleri. Benim öğrencim, takipçim, müridim olacağını sanıyordum. Ama sonra felaket oldu. Arzularım ortaya çıktı. O zaman o da bizi tanıştıran yakın arkadaşım Paul Rhee'yi kullanarak benimle oynamaya kalktı. Onun kaderine yazılmış erkeğin ben olduğuma inandırmıştı beni. Ama ona kendimi teklif ettiğimde elinin tersiyle itiverdi. Herkes bana ihanet etmişti. O, Rhee ve ilişkimizi bozmaya çabalayan ablam. Şimdi tüm bunlar küle döndü. Ve bir zamanlar çok değer verdiğim bu insanlardan uzak bir sürgüne yolladım kendimi. Sizinle ilk konuşmamızda, diye araya girdi Breuer, üç ihanetten söz ettiğinizi hatırlıyorum. İlki Richard Wagner'di. Onun ihaneti uzun zaman önceydi. Acısı artık kayboldu. Diğerleri de Lou Salome ve Paul Rhee idi. Evet, onlardan söz ediyordum. Bu krizi atlatmış gibi yapıyordum. İşte benim yalanım bu. Gerçek ise asla şu anda bile bunun etkilerini üzerimden atamamış olmam. Bu kadın, bu Lou Salome zihnimi ele geçirip orada çöreklendi kaldı. Onu hala çıkartıp atamıyorum. Bir günüm, bazen bir saatim bile onu düşünmeden geçmiyor. Çoğu zaman içimde ona büyük bir nefret duyuyorum. Onu karalamak, insan içine çıkamaz hale getirmek istiyorum. Onun sürünmesini ve yalvararak bana gelmesini istiyorum. Bazen tam tersi oluyor. Onu özlüyorum. Onun elini tutmak ve orta gölünde kayıkla gezmek, birlikte Adriyatik güneşini selamlamak istiyorum. O da sizin Berta'nız, ha? Evet, o da benim Berta'm. Siz saplantınızı anlattıkça, onu zihninizden koparıp atmaya çalıştıkça, onun anlamını bulmaya uğraştıkça benim içinde konuşmuş oluyordunuz. Siz iki işi birden yapıyordunuz. Hem benim hem de sizin işinizi. Ben kendimi sakladım. Tıpkı bir kadın gibi. Ve siz gittikten sonra sürünerek saklandığım yerden çıktım ve sizin ayak izlerinize basarak yürüdüğünüz yoldan yürümeye çalıştım. Bir korkak gibi arkanıza çömeldim ve bu yolda çıkacak tehlikelerle sizi tek başına mücadele etmeye bıraktım. Nietzsche'nin yanaklarından aşağı yaşlar süzülüyordu. Bir mendille gözlerini kuruladı. çok geçmeden başını kaldırmış, karşıdan Bruer'e bakıyordu. İşte itiraflarım ve utancım. Sizin kurtuluşunuzla neden bu kadar yakından ilgilendiğimi artık anlıyorsunuzdur. Sizin kurtuluşunuz benim kurtuluşum. Berta'yı kafanızdan nasıl attığınızı bilmenin benim için neden bu kadar önemli olduğunu şimdi biliyorsunuz. Artık anlatacak mısınız? Ama Bruer başını iki yana salladı. Trans deneyimle yaşadıklarım belli belirsiz aklıma geliyor. Ama ayrıntılarını hatırlıyor olsaydım bile size ne yararı olurdu Frederick? Tek bir yolun olmadığını ve en büyük hakikatin kendimizin keşfettiği hakikat olduğunu siz kendiniz bana söylemiştiniz. Başını öne eğen Nietzsche fısıldadı. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bruer hafifçe öksürüp derin bir nefes aldı. Size duymak istediklerinizi söyleyemem Frederick. Bir an durdu, kalbi küt küt atıyordu. Şimdi dalış sırası ondaydı. Ama size söylemek zorunda olduğum bir şey var. Ben de size karşı dürüst olmadım ve şimdi itirafta bulunma sırası bana geldi. Bruer birden içinde ne anlatırsa ya da ne yaparsa yapsın, Nietzsche'nin bunu hayatındaki dördüncü büyük ihanet olarak adlandıracağı gibi korkunç bir his duydu. Ama artık geri dönmek için çok geçti. Frederick, bu itirafın arkadaşlığımızın bozulmasına sebep olmasından korkuyorum. Böyle olmasın diye dua ediyorum. Lütfen bu itirafı size bağlılığımdan yaptığıma inanın. Lütfen bu itirafı size bağlılığımdan yaptığıma inanın. Zira şimdi söyleyeceğim şeyleri bir başkasından duyacak olmanız gibi bir fikre, bir kez daha, dördüncü defa ihanete uğradığınızı düşünmenize dayanamam. Nietzsche'nin yüzünde ölüm maskesi takmışçasına donuk bir ifade vardı. Bruer başladığında nefesini tutmuştu. Ekim'de, yani siz ve ben karşılaşmadan birkaç hafta önce, Matilde ile Venedik'e kısa bir tatile gitmiştik. Kalacağımız otelde beni bekleyen tuhaf bir not bırakılmıştı. Elini ceket cebine atan Bruer, Lou Salome'nin notunu Nietzsche'ye uzattı. Nietzsche'nin fal taşı gibi açılmış, inanamayan gözlerle notu okumasını izledi. 21 Ekim 1882 Doktor Bruer, son derece acil bir mesele için sizi hemen görmem gerekiyor. Alman felsefesinin geleceği tehlikede. Yarın sabah saat 9'da Cafe Sorrento'da buluşalım. Lou Salome. Titreyen ellerinde notu tutmakta olan Nietzsche kekeleyerek konuştu. Anlayamıyorum. Ne? Ne? Lütfen arkanıza yaslanın Frederick. Bu uzun bir hikaye. Size en başından anlatmam gerek. Bruer 20 dakika içinde her şeyi aktardı. Lou Salome ile görüşmelerini, onun Anna O'nun tedavisini kardeşi Jenya'dan öğrendiğini, Nietzsche adına ondan ricada bulunduğunu, Lou'nun yardım ricasını nasıl kabul ettiğini, her şeyi anlattı. Herhalde şimdiye kadar bir doktorun hiç bu kadar tuhaf bir anlaşmaya girip girmediğini merak ediyorsunuzdur Frederick. Aslında geri dönüp de Lou Salome ile yaptığım konuşmalara bakınca onun ricasını nasıl kabul ettiğime hayret ediyorum. Bir düşünün, benden gönülsüz bir hastaya fark ettirmeden tıbbi olmayan bir tedavi icat edip iyileştirmemi istiyor. Ama her nasılsa beni ikna etti. Aslında bu çabada kendisini de benim ortağım yerine koydu. Ve son görüşmemizde bizim hastamızın son durumu hakkında bilgi almak istedi. Ne? Diye bağırdı Nietzsche. Onu yakınlarda gördünüz mü? Birkaç gün önce haber vermeden birden muayenehaneme geldi ve tedavinin gidişatı hakkında bilgi almak için ısrar etti. Tabii ki ona hiçbir şey vermedim. O da öfkeyle çıktı gitti. Bruer, birlikte yaptıkları çalışmayla ilgili bütün hatırlayabildiklerini anlatmaya devam etti. Nietzsche'ye yardım etme çabalarında karşılaştığı hayal kırıklıkları, Nietzsche'nin Lou Salome hakkındaki ümitsizliğini bildiğini söyledi. Hatta kendi ümitsizliğini tedavi edecekmiş gibi yaparak Nietzsche'yi Viyana'da tutma planlarından bile söz etti. Nietzsche bu son sözler üzerine birden irkildi. Yani tüm bunların hepsi de sahte miydi? Başlangıçta diye kabul etti Breuer. Planım sizi elimde tutmak ve iyileşmek için her şeyi yapacak hasta rolünü oynamak ve yavaş yavaş rolleri değişerek size hasta rolünü benimsetmek. Ama sonra tam bir ironi gerçekleşti ve ben oynadığım role dönüştüm. Hasta rolü oynarken gerçekten hasta oldum. Artık söyleyecek daha ne kalmıştı? Başka ayrıntı kaldı mı diye hatırlamaya çalışan Breuer'in aklına başka bir şey gelmedi. Her şeyi itiraf etmişti. Gözleri kapalı Nietzsche, önüne doğru eğdiği başını iki elinin arasına almıştı. "Frederick, iyi misiniz?" diye kaygıyla sordu Breuer. "Başım, gözümün önünde ışıklar çakıyor. Her iki gözümde de. Görüşüm bulanıyor." Breuer hemen mesleki kimliğine büründü. Migren başlamak üzere. Bu aşamada onu durdurabiliriz. En iyi çare kafein ve ergotamin. Hiç kıpırdamayın. Hemen geliyorum. Odadan dışarı ok gibi fırlayan Breuer, merdivenlerden aşağı inerek hemşire masasına koştu. Birkaç dakika sonra döndüğünde, elindeki tepside bir fincan, sıcak koyu kahve, su ve birkaç tablet vardı. Önce bu hapları yutun, midenizi kahveden korumak için ergot ve magnezyum tuzu. Daha sonra da bu kahvenin tamamını içmenizi istiyorum. Nietzsche'nin hapları içtiğini gören Breuer hemen sordu. Biraz uzanmak ister misiniz? Hayır, bunu sonuna kadar konuşmalıyız. Sandalyenizde oturun ve başınızı arkaya verin. Odayı biraz karartacağım. Ne kadar az görsel uyarı olursa o kadar iyi olur. Breuer, üç pencerenin hepsinin de gölgeliklerini indirdi. Sonra da soğuk kompres hazırladı ve Nietzsche'nin gözlerine koydu. Loş ışıkta birkaç dakika hiç konuşmadan oturdular. Az sonra Nietzsche kısık bir sesle konuşmaya başladı. Tam Bizans oyunu Joseph. Aramızda olup biten her şey tam bir Bizans oyunu. Tamamen aldatmaca. Aldatmacanın daniskası. Başka ne yapabilirdim? Breuer migreni azdırmamak için yumuşak ve yavaş bir sesle konuşurdu. Belki ta başta bu işe hiç girmemeliydim. Bunu size daha önce mi anlatsaydım? Topuklarınızın üstünde döndüğünüz gibi çeker gider, bir daha da dönmezdiniz. Cevap yoktu. Doğru değil mi? Diye sordu Breuer. Evet, Viyana'dan ayrılan ilk trene binerdim. Ama bana yalan söylediniz. Bana sözler verdiniz. Ve bütün sözlerimi yerine getirdim Frederick. Adınızı gizli tutacağıma söz verdim ve bu sözümü tuttum. Lou Salome sizin hakkınızda bilgi istediğinde, bilgi talep ettiğinde demek daha doğru, hakkınızda konuşmayı reddettim. Görüşmekte olduğumuzu bile söylemedim ona. Ve bir sözümü daha tuttum Frederick. Komadayken bazı sözler söylediğinizi anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Nietzsche başını evet der gibi salladı. Söylediğiniz şeylerden biri de şuydu. Yardım et. Bunu defalarca tekrar ettiniz. Yardım et. Bunu ben mi söyledim? Tekrar tekrar. İçmeye devam edin Frederick. Fincanındaki kahvenin bittiğini gören Breuer, koyu ve acı kahveden bir bardak daha doldurdu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne yardım eti, ne de diğer sözleri. Yer yok deyişimi. O konuşan ben değilmişim. Ama sizin sesinizdi Frederick. Benimle konuşan sizin bir parçanızdı. Ve ben de o size yardım etme sözü verdim. Ve verdiğim bu sözden asla dönmedim. Biraz daha kahve için. Tam 4 fincan içmenizi öneririm. Nietzsche, acı kahvesini içerken Breuer de alnındaki soğuk kompresi tazeledi. Başınız nasıl şimdi? Çakan ışıklar. İsterseniz bir süre konuşmayalım. Siz biraz dinlenin. İyiyim. Bayağı iyiyim dedi Nietzsche zayıf bir sesle. Hayır, durmak istemiyorum. Durmak konuşmaktan daha kötü gelir bana. Ben bunu yaşarken çalışmaya alışkınım. Ama izin verirseniz önce şakaklarımdaki ve kafamdaki kasları gevşetmeliyim. 3-4 dakika kadar sayı sayarak yavaş ve derin nefesler aldı ve sonra konuşmaya başladı. Oldu, bu daha iyi. Genellikle nefeslerimi sayar ve her sayışta kaslarımın gevşediğini hayal ederim. Bazen yalnızca nefesime konsantre olup öylece kalırım. İçeri çektiğiniz nefesin dışarı verdiğiniz nefesten daha soğuk olduğunu hiç fark etmiş miydiniz? Breuer izliyor ve bekliyordu. Tanrı migrenden razı olsun diye düşündü. Nietzsche'nin kısa bir süre içinde olsa olduğu yerde kalmasını sağlıyor. Soğuk kompres yüzünden yalnızca ağzı görünüyordu. Bıyıkları tam bir inleme ya da söz gelecekmiş gibi kıpırdamaya başlıyor ama sonra vazgeçip rahatlıyordu. Sonunda Nietzsche gülümsedi. Ben sizi kullandığımı düşünürken onca zamandır siz de beni kullandığınızı düşünüyordunuz. Ama Friedrich, kullanılma dediğimiz şey artık tamamen dürüstlüğe dönüştü. Ve ah, her şeyin arkasında Lou Salome vardı. Hem de en sevdiği konumda. Bir elinde dizginler, bir elinde kırbaç. Her ikimizi de kontrolü altında tutuyordu. Bana çok şey anlattınız Joseph ama bir şeyi atladınız. Breuer, avuç içleri yukarı dönük bir halde ellerini öne uzattı. Sakladığım hiçbir şey yok. Motivasyonunuz. Tüm bunlar. Böyle bir oyun kurmak. Bu kadar dolambaçlı yollara sapmak. Harcanan zaman. Enerji. Siz çok meşgul bir hekimsiniz. Bunu neden yaptınız? Bu işe neden girme gereği duydunuz? Bu sık sık kendime sorduğum bir soru dedi Breuer. Lou Salome'yi memnun etmekten başka bir cevap gelmiyor aklıma. Her nasılsa beni büyüledi. Onu reddedemedim. Ama son kez muayenehanenize geldiğinde onu reddedebildiniz. Evet, artık sizi tanıyordum. Size verdiğim sözler vardı. İnanın bana Friedrich, bu onun hiç mi hiç hoşuna gitmedi. Ona karşı durabildiğiniz için sizi kutlarım. Siz benim bir türlü yapamadığım bir şeyi yapmışsınız. Ama söyler misiniz? En başta Venedik'te sizi nasıl etkisi altına aldı? Buna cevap verebileceğimden emin değilim. Tek bildiğim onunla birlikte oturduğum yarım saatten sonra söylediği hiçbir şeyi reddedemeyeceğimi hissettiğimdir. Evet, bende de aynı etkiyi uyandırmıştı. Kafede benim masama doğru yürürkenki cesur havasını bir görmeliydiniz. O yürüyüşünü tanırım dedi Nietzsche. Onun Roma İmparatorçesi adımlarını. Acaba bir şeye takılır mıyım diye düşünmeye bile zahmet etmez. Adeta hiçbir şeyin onun yoluna çıkmaya cesaret edemeyeceğine inanmış gibidir. Evet ve bir de sarsılmaz bir güven havası. Bir de üzerindeki o özgür hava. Giysileri, saçları, elbisesi. Geleneklerden tamamen kopmuş. Nietzsche başını salladı. Evet, ondaki o özgür hava çok çarpıcıdır ve hayranlık uyandırır. Dışa vurduğu tek gerçeği de bu zaten. Yavaşça kafasını yana çevirdi ve ağrı duymaması hoşuna gitti. Lou Salome'nin özgürlüğünün sık burjuva çalıları arasında yeşerdiğini düşününce onun mutasyona uğramış biri olduğunu düşünüyorum. Babasının bir Rus generali olduğunu biliyorsunuzdur. Breuer'e sert bir bakış fırlattı. Sizinle hemen samimi olmuştur değil mi? Ona ilk ismiyle seslenmenizi istemiştir. Aynen öyle. Ve konuşurken doğrudan doğruya gözlerimin içine bakıp ellerime dokundu. Ah, bu bana hiç yabancı değil. Onunla ilk tanıştığımda Joseph, ayrılırken koluma girip beni otele bırakmayı teklif ederek tamamen etkisiz hale getirmişti. Aynı şeyi bana da yaptı. Nietzsche gerildi ama devam etti. Benden o kadar çabuk ayrılmak istemediğini, benimle daha uzun uzun konuşması gerektiğini anlattı. Aynı sözleri bana da söyledi Frederick. Karımın beni kolumda bir genç kızla görmesinden hoşlanmayacağını söylediğimde son derece huzursuz oldu. Nietzsche hafif bir kahkaha attı. Buna nasıl bir tepki gösterdiğini iyi bilirim. Geleneksel evlilik kavramına pek iyi gözle bakmaz. Kadının köleliğinin kağıtla belgelenmesi olarak değerlendirir. Bana da aynen bunları söyledi. Nietzsche sandalyesine iyice gömüldü. Bütün geleneklere karşı olmasıyla övünür ama biri dışında. Konu erkekler ve cinselliğe gelince Karmel rahibesi kadar iffetli oluverir. Brüer onu onaylarcasına başını salladı. Evet ama bence belki de biz onun yolladığı mesajları yanlış yorumluyoruz. O sadece genç bir kız, bir çocuk. Güzelliğinin erkekler üzerinde yarattığı etkinin farkında değil. İşte burada uyuşmuyoruz Joseph. Güzelliğinin tamamen farkında. Erkeklere egemen olmak, onların kanını kurutmak ve sonra sıradakine geçmek için bunu kullanıyor. Brüer bastırdı. Bir şey daha var. Geleneklere karşı çıkmayı öyle doğal bir tavırla beceriyorsa, onunla birlikte hareket etmekten kendinizi alamıyorsunuz. Wagner'in size yazdığı mektubu okuduğumda kendime hayret ettim. Hem de bunu yanında taşımaya hiç hakkı olmadığını düşündüğüm halde. Ne? Wagner'in mektubu mu? İçlerinden birinin kayıp olduğunun farkında değildim. Tutenberg'e gittiğimizde almış olmalı. Hiçbir şeyden çekinmiyor. Hatta sizin bile bazı mektuplarınızı bana gösterdi Frederick. Onun kendine duyduğu o sonsuz güven beni de etkilemişti. Bu noktada Brüer en büyük riski göze aldığını hissetti. Nietzsche aniden doğruldu. Soğuk kompres gözlerinden yere düştü. Size benim mektuplarımı mı gösterdi? Alçak kadın. Lütfen Frederick, migreni uyandırmayalım. Alın, şu son fincanı da için. Sonra arkanıza yaslanın da tekrar kompresinizi koyayım. Pekala doktor. Bu konularda sizin tavsiyenize uyacağım. Ama bence tehlike geçti. O ışık çakmaları görünmüyor artık. İlacınız etkisini göstermiş olmalı. Nietzsche bir yudumda ılık kahvesinin kalanını bitirdi. Yeter, başka içmem. Son 6 ayda içtiğimden daha fazla kahve içmiş oldum. Yavaşça başını bir o tarafa bir bu tarafa oynattıktan sonra kompresi Brüer'e geri uzattı. Şu anda buna ihtiyacım yok. Nöbet geçti sanırım. Çok ilginç. Yardımınız olmasa kim bilir kaç gün sürecek bir işkence dönemine girecektim. Ne yazık ki. Brüer'den yana bir bakış attı. Sizi yanımda taşıyamıyorum. Brüer başını salladı. Ama ne cüretle size mektuplarımı gösterebilir Joseph? Ve nasıl olur da siz onları okursunuz? Brüer ağzını açtı ama Nietzsche elini kaldırarak onun konuşmasını engelledi.